Ayrım 5.
Sayfa 66. Patrikhane konusunda biz Osmanlı mevzuatını ve onun çizdiği tabloyu tanımadığımız için hep gaf yapıyoruz ve yüzümüz kızarıyor. Bu utanılacak bir şeydir. Kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Siz Avrupa Birliği kurallarını falan takip etmeye kalkmayın. O yolu gösterebilecek öyle bir şey yok zaten. Kendi kendinize kanun yapmaya da kalkmayın. Siz ananeyi takip edin. O tablo sizin için çizilmiş. Onu takip edin. Burnunuzda, boynunuzda havada gezerseniz kimse size yetişemez. Fazla tafra satmanıza, laf etmenize de lüzum kalmaz. Bu çok önemli bir unsurdur. 15. asırda Rönesans'ın ortasında bizim karşımıza bir büyük Rönesans hükümdarı çıkmıştır. 15. yüzyıl Rönesans'ının devlet yöneticisi, hükümdar portresi nerededir derseniz Fransa'ya, Roma'ya bakmayın. O portre İstanbul'dadır. Bu çok açık bir gerçektir. Bunu da ben söylemiyorum, başkaları söylüyor. Şimdi burada birkaç dil bilen, tarihler okuyan, musikiler dinleyen, şarka ve garba açık, kendi emperyal protokolünü kendisi çizen, sarayını buna göre tersimleyen, mütevazı da olsa bir büyük hükümdar vardır. Ve o ateşli silahları kullanan bir ordunun başındaki mareşaldir. Bu da çok önemli. Babası da mareşaldi, dedesi de mareşaldir, büyük dedesi mareşaldir. Fakat Fatih, ateşli silahların kullanıldığı muasır bir ordunun mareşalidir. Ve bütün bu özelliklerin etrafında bu genç insanın, bu dahinin çizdiği hükümdar portresi son derece orijinaldir. Bundan bize ne kalır? O örneği takip edelim, sadece bu yeter. Sorunları halledersiniz. Çünkü bazı sorunlar maalesef kasabalının görüşüyle değil, bir imparatorluğun görüşü ve tersimciliğiyle halledilir. O zaman mirası kullanalım. Lale Devri. Osmanlı başkenti 18. yüzyılda tarihinde alışılmamış bir sulh dönemine girdi. 1711 Prut Zaferi ve ardından gelen 1718 Pasarofçu Anlaşmaları ile uzun harp yıllarının kayıpları kısmen telafi edilmiş, şair Nedim'in gözde olduğu bir hayattan kam alma havası yönetici grupları sarmıştı. 18. yüzyıl Türkiye'sinde tarımda ve zanaatlarda önemli bir gelişme olduğunu söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte barışın getirdiği bir rahatlama tüketimi artırmıştı. Nitekim lale gibi güzel, mistik ve Asya'dan Türkler tarafından getirildiği anlaşılan bir çiçeğin etrafında şekillenen bu tüketim aslında bir müddet evvel Flemenk ülkesini çok daha derin boyutlarda kasıp kavurmuştu. Yetiştirilen yeni lale türlerinin soğanlarını adeta açık artırma yoluyla kumara çeviren bu çılgınlık Hollanda'da tüccar hanedanlarını bile batırmıştı. Hollanda'daki lale çılgınlığına nispetle Türkiye'nin lale devri hayırhah biçimde değerlendirilmelidir. Bu dönemde lale düşkünlüğü şiir ve tesiple, giyim, kuşam ve yemek zevkiyle insanları belirli noktalarda birleştiriyordu. Sofra tanzimindeki inceliğin evvelki devirlere göre geliştiği müşahede edilmektedir. Yine kıyafet, mücevherat alanında bir incelme olduğu, asıl önemlisi bu incelmenin daha geniş gruplara yayıldığı gözlemleniyor. Topkapı Sarayı'nın hazinelerinde bile bu gelişmeleri görüyoruz ki sergimizde canlı örnekler mevcut. Diğer taraftan lale soğanını yetiştiren insanın toplumsal mevkii, mali durumu, tahsili ayırt edilmeden cemiyet içerisinde adeta ortak bir seçkinler tabakası oluşturulduğu görülüyor. Dönemin biyografi yazarlarından Ubeydullah'ın Tezkire-i Şüküfeciyan adlı eserinde ilmi hanedanlarının en seçkin üyelerinden bahçıvana, kasaba, bir şairden esnafa kadar herkes yer alır. Mühim olan ilahi çiçek lalenin güzelliğini anlamak ve ona hizmet etmektir. 18. yüzyıl Türkiye'si Batı Avrupa'ya Türküeriye denen modayı, daha doğrusu yaşam üslubunu hediye etmiş, Avrupa baroku da mimariyle, bahçeleriyle, porseleniyle Osmanlı büyük şehirlerine girmiştir. Bu sulh dönemi içinde ordularımızın Avusturya ve Rusya ile er geç çatışacağı bellidir. Bu asrın bütün savaşlarının modern teknolojili ordularla yapıldığı açıktır. Osmanlı'nın başkentinde trigonometri, balistik öğreten mühendishaneler, giderek askeri cerrah ve veteriner yetiştiren okullar açılmaktaydı. 18. yüzyıl Türkiye'sinde modern tıpla üfürükçülük, tekkelerde süren sanatlarla medreselerdeki eğitim, modern eğitimle birlikte yaşamaktaydı. Geleneksel sanatlarımız ve bilhassa resim sadece Avrupa'dan değil, İran'dan esen rüzgarlardan da esinleniyor. İnsanlar şehirlerini tanımak için Ayvansaray'ı Hafız Hüseyin'in Hadikatül Cevami ve Ermeni İnciciyan'ın İstanbul üzerine yazdığı eserleri okuyor veya okutup dinliyordu. İstanbul'da klasik sanatlarda bir açılım başlamıştı. Daha evvel iktidar sahibi grupların aldığı bir takım ürünlerin çarşı pazarda satıldığı görüldü. İstanbul'un seçkinleri kadar halkı da aynı tip edebiyatla ilgilenmeye başlamıştı. Mevlevi tekkelerinin, rufailerin çok geniş bir kitleye musiki ve tesip öğrettiği, mesnevi okuttuğu anlaşılıyor. Öte taraftan sadece şair Nedim değil, Tayyarzade, Hançerli Hanım ve Şahmeran masalları Bazısı çok gerçekçi, bazısı menkıbevi ve masalımsı halk hikayeleri halinde kahvelerde meddahların dilinden naklediliyordu. Yazmaların sayısı çoğalmıştı. Bir müddet sonra matbaa ortaya çıktı. Hayatımıza girdiği söylenemez. Bazı eserler yazmanın istinsahı, kopya edilmiş nüshaları halinde yaşıyordu. Fakat ilginç olan halk edebiyatının taş baskılarla çoğaltılmasıdır. Lale'nin etrafında sokaktaki insan incelik, zarafet arar olmuştu. Çarşı esnafından manastır keşişlerine, medreselilerden tarikat ehline insanlar tören, ritüel ve musiki izler hale gelmişti. Bu çağ edebiyatımızda da, resmimizde de, süsleme sanatımızda da lale ile temsil ediliyor. Lale 18. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğunu birleştiren bir semboldü. 28 Çelebi Mehmet Efendi Fransa'dan Lenoir'ı celbetmişti. Kasır ve sarayların etrafı bu üslupta parklarla bezendi. Meydan çeşmeleri, hatta namazgahlar çiçek ve lalelerle bezendi. Kasımpaşalı Ahmet'in geliştirdiği türe Ahmedi adı verildi. Ulemadan Fenarizade Ahmet Efendi Kıbrıs laleleri ile tanınırdı. Şalgam Ahmet Çelebi ve bizzat Padişah 3. Ahmet çiçekçilik düşkünüydü. İstanbul kibarlarından Sinan Paşazade Süleyman Bey de yeni türler geliştiriyordu. 18. yüzyılın namlı çiçekçilerinden biri Katmer Kehruba cinsini yetiştiren Uzun Ahmet'ti. Ubeydullah'ın eseri Rugani Ali Üsküdar'ın bu ünlü çiçek ressamının eseriyle tamamlanıyordu. 18. yüzyılın cami, sebil, namazgah ve hatta Selim Yakışlası gibi büyük barok binaları lalelerle süslendi. Bu devrin adı lale olsa da olmasa da güzelliğin yayıldığı, zarafetin yerleştiği bir Türk asrıdır. Harem. Harem Arapça yasak anlamındadır. Mahrem bundan türer. Çoğumuzun avami bir yanlış olarak düşündüğümüz selamlık karşıtı haremlik sözü de bu anlamda doğrudur. Hatta Yemen gibi ülkelerde de kullanılmaktadır. Topkapı Sarayı'nın en çok sözü edilen ama en yanlış bilinen yeri haremdir. Sarayın ve bütün devlet protokolünün en başta gelen bölümüdür. Çünkü padişahın evidir ve padişah evinin başında da valili sultan yer alır. Sarayın haremi iki yazımızın konusunu teşkil edecek. Çok kişinin sandığının aksine harem, şark Müslümanlarına has bir kurum değildir. Üniversaldir, yani zamanlara ve mekanlara yayılmıştır. Harem gibi uygulamaların görülmediği milletlerin ve hükümdarların da kadına daha saygılı oldukları söylenemez. Versay Sarayı'ndaki 14. Louis, çağdaşı 2. Mustafa ve 3. Ahmet'i kıskandıracak kadar bol hatunlu, bol masraflı bir hayata sahipti. Eski Çin'de, Hint'te, İran'da ve Bizans'ta, hatta Floransa senyörlerinin saraylarında harem ağası da cariye de vardır. Osmanlı bu kurumun en son bilinen örneğidir. Bugün belki bazı petrol zenginlerinin saraylarında kadın kalabalığı olabilir ama bu gelenekte ilgisi olmayan bir bidattır, yani sapmadır. 15. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı padişahları çok eşli evlilik yapsalar da komşu hükümdarların kızları tercih edilirdi. Orhan Gazi, Konta Kuzenos'un kızı Prenses Karlofene, 1. Murat ise İmparator Bulgar Kralı Ivan Aleksandr'ın kızı ile evlendi. Yıldırım Bayezid Han ise Kütahya Germiyan hükümdarı Süleyman Şah'ın kızı, sonra bir Bizans prensesi ve sonra Sırp despotunun kızlarından biri ve nihayet Aydınoğlu İsa Bey'in kızı Hafsa Hatun ile evlendi. 2. Bayezid'in annesi Dul Kadiroğlu hanedanından Siti Hatun'dur. Son yıllarda şeceresi tartışılmakla birlikte hanedandaki en son mavi kanlı prenses, Yavuz Sultan Selim Han'ın eşi ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesi, Kırım Han'ı Mengli Giray Han'ın kızı Hafsa Hatun'dur. Osmanlı hanedanın büyük annesi Hürrem Sultan, çocukları tahta çıkmadan vefat ettiği halde Kanuni Sultan Süleyman tarafından sultan unvanı verilen Avrupalıların Roxolana dediği Ukraynalı zeki ve güzel bir kızdı. Diğer büyük anne de gene Ukraynalı olan Hatice Turhan Sultan'dır. 1. İbrahim'in eşi 4. Mehmet'in annesidir. Anlaşılan hanedanımız Türk-Ukrayna karışımıdır. Saraya gelen cariyeler ya Kırım Hanlığı atlılarının Ukrayna ve Polonya ovalarından toplayıp getirdiği esireler ya da Azak ve Kefe Sancak Bey gibi görevlerin satın alıp hediye ettikleri veya Akdeniz'deki Cezayir korsanlarının ele geçirdikleri güzellerdir. Venedik soylusu Bafo ailesinin kızı Safiye Sultan da bunlardandır. Bunlardan başka Kafkasya veya Akdeniz adalarındaki, Balkan dağlarındaki fakir fukaranın canları kurtulsun diye saraya gönderdiği veya esirciye verdiği genç kızlar hareme gelirdi. 19. yüzyılda durum çok değişti. Daha çok hanedana ve halifeye bağlılık duygusuyla Çerkez veya Dağıstan aileleri hem de soylu kesimi hanedana gelin verircesine kızlarını saraya gönderirlerdi. Örnek vermek gerekirse 2. Abdülhamit Han'ın 4. kadını ve Ayşe Sultan'ın annesi Müşfika Kadın Efendi Abhaz Beylerinden Ağır Mustafa Han'ın kızıydı. Her topluluk gibi haremde de eşitsizlik vardı. Bu doğaldır. Güzelliği ve zekasıyla temayüz edenler padişah gözdesi, ikbal ve giderek şehzade veya sultan annesi haseki olur. Hatta günün birinde valide sultanlığa ulaşırdı. Hiç belli olmaz, kocası padişah ölünce eski saraya gönderilmiş bir hasekinin günün birinde oğlu padişah olunca Beyazıt'tan Topkapı'ya her karakol menzilinde ihtiramla selamlanıp sarayda padişah tarafından el öpülerek valide makamına ulaşması da mümkündü. Bu raddeye çıkmayanlar dışarıdan evlilik yapar, yani çira edilirlerdi. Asıl olan da buydu. Sarayın endirundaki gençlerinin biruna çıkması, yani idarede görevlendirilmeleri gibi harem halkı da kimi zaman padişahın gözdesi dahi olsa saraylılarla veya diğer görevlilerle evlendirilirlerdi. Haremin kapısındaki hayırlı kapılar açan Allah'ım, bize de hayırlı kapılar aç ibaresi bunu gösterir. Endirun ve harem birlikte yönetici bir sınıf yaratan iki kurum, iki topluluktu. Talihi o kadar yaver gitmeyenler sarayda kalır, zeka ve sadakati ölçüsünde harem ketudalıklarına, hazineler usta gibi bir memuriyete kadar yükselebilirlerdi. Nihayet bunu da yapamayanların basit hizmetçilikte kaldıkları da bir gerçekti. Geçmiş asırların korkunç hastalığı verem de haremdeki güzelleri tehdit eden belalardandı. Bununla beraber karamsar manzaraların yanında ilginç görünümler de vardır. Harem halkına yılda 2-3 kat elbise verilir, makul bir yevmiye de buna ilavedir. Sarayın yemekleri malum. Bundan başka Osmanlı Sarayı okuma yazma oranının hayli yüksek olduğu bir yerdir. Hatta bazı cariyelerin hizmetinde bulundukları şehzadeler kadar düzgün imlası vardı. Hürrem Sultan gibi şiir yazacak, dil ve edebiyat öğrenimini başarıyla tamamlayanları da unutmayalım. Harem kadınları Osmanlı kültürünü, dil ve musikisini kapardı. Evlenip dışarıya çıkanlar halkın arasında saraylı hanım olarak bu kültürü etrafa yayardı. Topkapı Sarayı harem bölümünün bugüne kadar ciddi bir rölevesi ve mimari değerlendirilmesi yapılmış değildir. 1960'larda bir bölümü restore edilen yüksek mimar Mualla Eyüboğlu'nun eserinden ve yaptıklarından anlaşılıyor ki hareme 19. yüzyıla kadar ilaveler yapılmış, bazı koğuş ve odalar da ahşap yapılarla ikiye bölünmüştür. Esasen haremin Topkapı Sarayı'na nakli de 17. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman devrine ait bir olaydır. Bu vakte kadar bugünkü Topkapı Sarayı padişahların günlük hayatlarını geçirdikleri ve daha çok resmi büroların bulunduğu bir yerdi. Beyazıt'ta üniversitenin bulunduğu bölgedeki saray padişahın evi ve haremiydi. 16. yüzyıldan sonra da sarayın mimarisiyle pek uyum teşkil etmeyen bu bölüm genişlemiş, hatta padişah evini teşkil eden bir takım bina ve köşkler sahile doğru yayılmıştır. Bütün bunların çoğu elimizde yok. Sepetçiler Katrı ise padişah pavyonlarından sayılmaz. Sultan Abdülaziz döneminde bu bölgeden geçen demiryolu her şeyi alt üst etmiştir. Demiryolu hattının kaldırılmasıyla Sirkeci Ahırkapı bölgesinin yeniden bir gezi ve restorasyon bölgesi olarak ağaçlandırılması düşünülmelidir. Osmanlı Saray Haremi'nin uçsuz bucaksız koridorlar, sayısız odalar, çıplak cariyelerin yüzdüğü havuzlu sofalardan oluşan büyük bir mimari kompleks olarak düşünülmesi abestir. Harem bölümü aslında 16. yüzyılda oluşan yeni idari anlayışın mühim bir aygıtı, bir önemli kurumudur. Ama aynı zamanda trajik bir mekandır. Bugünkü harem, sarayın Gülhane Parkı'na doğru eğimli arazisi üzerinde Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Şurası muhakkak ki bütün saray gibi harem bölümü de gayet sıkışık yaşanılan, ölçünün ve sert kuralların hükmettiği bir yerdi. Harem aslında iki bölümden oluşur. Üst ve alt bölümler. Gözdelerin, yani ikballerin, hasekilerin oturduğu üst bölüme sarayın kuşhane kapısı denen orta avludaki kapıdan girilir. Burada altın yol üstünde ilk olarak Darüssade ağası ve ona bağlı harem ağalarının odaları yer alır. Esirciler tarafından Habeşistan'ın güneyinde avlanan zenci çocuklar ne gariptir ki yukarı Mısır'daki Hristiyan Kıbrı manastırlarındaki rahipler tarafından ameliyatla hadım edilir ve haremlere sevk edilirdi. Sarayın bu kesimi onların muhafazasındaydı. Yine üst katta, yani haremin saray avluları hizasındaki bu bölümünde 1. Abdülhamit, 3. Osman, 3. Ahmet gibi padişahların odaları bulunur. Çineleriyle meşhur bu bölümde veliaht dairesi de yer alır. Haremin derin katına cariyeler avlusundan aşağıya 40 merdiven denen basamaklarla inilir. Burada iki tarafta koğuşlar bulunur. En alt sofada ise cariyeler hastanesi, gasilhane ve meyit kapısı denen isminden de anlaşılacağı üzere cenazenin çıktığı kapı yer alır. Harem Gülhane Parkı'na doğru eğimli bir arazi üzerinde kurulduğundan kuşhane kapısı ile bu kapı arasında dik bir merdivenin bağlantı kurduğunu ve havalandırma deliklerinin de buna paralel olduğunu belirtelim. Yetenekli veya yeteneksiz, güzel veya az güzel, sağlıklı veya sağlıksız olarak doğmuş olmanın ve zeka farklılığının insan hayatını harem kadar etkilediği bir başka mekan yoktur. Enderunlular kadar olmasa da harem halkının da eğitimi vardır. Okuma yazma başta olmak üzere musiki, dikiş nakış ve adab erken olmak üzere dışarıdakilere göre iyi eğitim görebileceği açıktır. Hiç kuşkusuz entrika düzeni kendine göre zengindir. Haremin sürekli politika ve entrika üretilen bir yer olduğu ise tartışılır. Bu özellik, yani haremin politik entrika merkezi olması bizim tarihimizde bir asrı kapsar. Yani Hürrem Sultan ile Küsem Sultan'ın büyük valide olduğu iki devir arası dışında saray hareminin herhangi bir mahvelden daha politik olduğunu söylemek zordur. Harem halkı, yani cariyeler, ikbal denen gözdeler, hasekiler ve valide sultan, nihayet kalfalar ve ustalar gibi görevliler sınıfı dışında hanedan üyesi olan sultanlar, şehzadeler, 4. Mehmet ve 3. Selim gibi şimşirlik denen hapishaneye kapatılan eski padişahlar harem halkını oluştururdu. 15. ve 16. yüzyılda haremde hiç de kalabalık bir nüfus yoktu. Bu vakıa ki şehzadelerin sancaklara gönderilmesinden vazgeçildi, kafes ve şimşirlikte cariye sayısı da arttı. Tarihçilerin verdiği rakamların mekanla uyuştuğu şüphelidir. Üstelik bunlar başka kaynaklarla da pek kontrol edilmişe benzemiyor. 18. yüzyıl için verilen 400 küsur rakamı fazla görünüyor. 19. yüzyıl için tekrarlanan Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'nın 600 küsur kişilik nüfusu da haremin konumu açısından yeniden gözden geçirilmelidir. Harem bahtsız genç hayatların başladığı bir mekandır. Talihi yaver giden kızlar en üst noktaya kadar tırmanır. Haremde yaşam hiç de kolay değildi. Halk arasında ağzını yaya yaya haremden bahseden insanların gerek burada yaşanan çetin hayatı ama aynı zamanda buradaki yetenekli ve zeki kadınların yarattığı kültürel ortamı tanıyıp anlamadıkları ve tarihteki bir topluluğa bilir bilmez saygısızlık ettikleri çok açıktır. Harem eğlencelik bir yer değildir. Her şeyden önce bir evdir. Hiç değilse her ailenin evi kadar saygı gösterilmesi gerekir. Topkapı Sarayı'nın harem dairesi önceden öğrenerek sessizce ve edeple gezilecek bir yer olmalıdır. Osmanlı'da öteki. Öteki, other, Anglo-Sakson çevrelerin son icadı. Bu alienus anlamında bir kelime. Bence hiç de tutarlı olmayan, yani tarif vasfı olmayan bir deyim. Öteki, bir Rus matryoşkası gibi sonsuz iç içelik ihtiva eden bir kavram. Hristiyan için Yahudi öteki, Yahudinin içinde Eşkenaz ve Safarat Yahudi öteki. İdare edilen edene öteki diyor bakıyor. Bela yetün, nas bela yül azim. Başkasını idare büyük beladır diyor ortaçağ Arap devlet teorisi. Renkler, adetler, yenen yemekler insanları birbirine göre öteki yapmaya yeter. Kapalı kavimler öteki mevhumunu kolay yaratıyor. Üstüne düşüyor ve abartıyorlar. Beşeriyetin sorunlarını çözmeye çalışan bir alay endüstriyel toplum bu abartmanın alasını yapıyor. Ötekiyi yaratıyor, abartıyor, büyütüyor, sonra da kendi pişirdiği put biçimli ekmeği yiyen cahiliye Arapları gibi problemle gürültü patırtı çıkarıp güya savaşıyor. Her şey öteki olabilir. Kadın ve erkekten itibaren bu ayrım başlayabilir. Bu kadar geniş kapsamlı bir tarifle, bu kadar geniş kapsamlı bir kavramla dünyamızı anlayabilmemiz pek mümkün değil. Öteki doğrudan doğruya azınlıklara hakim grupla, hakim olmayan bir grup, idare edilenle idare eden bir grup arasındaki ilişkileri tarife yöneliktir. Hiç şüphesiz ki sosyal bilimler alanında böyle bir konuya el atmak için tarih vazgeçilmez bir alandır. İki nedenle. Birisi epistemolojik olarak bilgi bakımından gereklidir. Tarih deneyimi, tarihi olayları tefsir etmek, yorumlamak bize geniş bir ufuk kazandırır. İkincisi, zaten yaşadığımız toplumda bir takım sorunları anlayabilmek için onun geçmişine yönelmek zorundayız. Geçmiş olmadan bir sorunu, bir müesseseyi, bir devamlılık gösteren olayı anlamamız mümkün görünmemektedir. Hiç şüphesiz bizim mensup olduğumuz çevre, Dünya İmparatorluğu'nun bize devrettiği çevredir. Biz bir büyük imparatorluğun, tarihteki son Roma'nın, son kozmopolit imparatorluğun varisi olan milli bir cumhuriyetiz. Ulusal bir devletiz. Fakat bu ulusal devletin içindeki sorunların önemlice, çok önemlice bir kısmı bu imparatorluğun bünyesinden bize kalmıştır. Onun için bunu bilmek zorundayız. Bunu bu açıdan kullanıyorum ve bu mirası, bu geçmişi bildiğimiz takdirde de sorunları her kabul edişimizde daha soğukkanlı olacağız. Bizim milli bünyemizdeki, ulusal bünyemizdeki bu sorunları hiçbir şekilde Avrupa devletlerinin mazisine, geçmişine bakarak çözmemiz mümkün değildir. Anlayamayız, kavrayamayız. Çünkü o tip bir yapılanmamız yoktur. Mesela bir Almanya, bir İskandinavya, bir Polonya, nihayet işte geçmişteki bazı göçebe milletlerin, kabilelerin bir araya gelmesiyle bunların kullandıkları dilin etrafında Hristiyanlığın ve kültür olarak da Roma mirasının ama taşradaki uzantısını bıraktığı müesseselerle oluşmuştur. Buralarda aşırı yabancı unsurlar, yani alieni, öteki dediğimiz yabancı unsurlar pek yoktur. Bu unsur orta zamanlar boyunca Yahudi idi ve bu toplumlar Yahudiliğe karşı tahammülsüzdü. Yani dinin ortaya koydukları, dinin getirdiği ideoloji en başta böyle bir yabancılığı, böyle bir düşmanlığı körüklüyordu. Hazreti İsa'yı çarmıha gelenler Romalılar değildir. Romalı vali Pontius Pilatus'la bunu emreden, empoze eden Yahudilerdir ve demişlerdir ki bu adamın kanı bize aittir. Biz mesulüz. Bu bizim şeriatımızı ihlal ediyor. Bunu çarmıha geleceksin. Bu doktrin dolayısıyla ilk önemli büyük konsil Hristiyanlığın İznik konsili Yahudilere lanetlemiştir. Bakın burada bir karar yoktur. Bir lanetleme vardır. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla kararın veya konunun değiştirilmesi gibi antisemit bir politikayı ve davranışı kaldırmak da mümkün değildir. Doğrudan doğruya bu lanetleme, bunun getirdiği hava zaman içinde uzar gider. Bunun ancak okuma, fikirlerin değişmesi gibi eylemlere zaman içinde değiştirilebileceği açıktır. Nasıl değişiyor bu? Hristiyanlık dünyası çok kanlı bedeller ödendikten sonra milyonlarca Yahudinin fırınlanması gibi müthiş bir olaydan, İkinci Cihan Harbi'ndeki Nazizm olayından sonra ancak bu konuda toparlanmaya, daha toleranslı bir tutuma geçmeye, mea culpa yani kusurunu itiraf etme ve düzeltme sürecine girmiştir. Ama hepsi içinde bu söz konusu değildir. Dolayısıyla bu dünyanın azınlık sorunlarını, ötekine bakış yöntemini Doğu dünyasında görmemiz mümkün değildir. Çünkü Akdeniz dünyası çok eski zamanlardan beri muhtelif dillerin, muhtelif dinlerin, etnisitelerin bir arada yaşamak zorunda kaldığı bir dünyadır. Buradaki gerilimler doğrudan doğruya iki grup arasında geçmez. Daimi surette bu dağınıklık ortasında her daim grupların kendi aralarında kendilerine göre yarattıkları bir ortam, bir uzlaşma biçimi söz konusudur. Kaldı ki çok uzun zaman birlikte olma, şehirleri ve kırları birlikte paylaşma durumu vardır. Bu topraklarda biliyorsunuz şehirleşme çok eski bir olgudur. Mesela Mezopotamya ve Mısır'da tarım devrimi dediğimiz ekme biçme devrine geçiş, Batı Avrupa'dan 4500 sene, neredeyse 5000 sene evvel vukua gelmiştir. Dolayısıyla buradaki bu yerleşik kültüre geçme ve yazının kullanımı da daha önce başlamıştır. Bir taraftan M.Ö. 4000-5000'de yazı kullanılmaya başlıyor, öbür tarafta yazıyı Romalılar getiriyorlar. Ondan evvel doğru dürüst bir yazı yok. Kent medeniyeti Akdeniz'de çok eskidir. O yüzden bizim içine girdiğimiz Orta Doğu Akdeniz medeniyeti çevresinde böyle bir birlikteliği yaşamak, öteki dediğimiz unsurlarla bir arada olma olgusu söz konusudur. Ve tabii ki bu öteki sizinle bir kültürün, bir hayatın içinde var olmaktadır. Yazı insanları yaklaştırır, dil öğrenimi kolaylaştırır. Sümerce çok uzun zaman bütün Mezopotamya'da konuşulan bir edebi dildi. Sonra Aramca öyle oldu, Orta Çağ'da da Arapça aynı işlevi gördü. Bunu imparatorluğumuzun tarihinde görmek mümkündür. Size sadece küçük bir örnek vereyim. 19. yüzyılda ilahiyat idaremizde bir reform yapılmıştır. Denmiştir ki valinin yanında bir idare meclisi olacak. Bu idare meclisinde vilayetin hakimi, baş yargıcı, tahrirat müdürü, diğer müdürler, ziraat müdürü, umur-ı hariciye dediğimiz oradaki konsolosluklarla ilişki yürüten müdürün yanında defterdar, tabii bir de halktan seçilmiş üyeler olacak. O seçilenlerin ikisi Müslim, ikisi gayrimüslim olacak diyor. Fakat asıl önemlisi ruhani reisler de bulunacak diyor. Şimdi Diyarbakır'a bakıyorsunuz. Mesela bu dediklerinizin yanında Şafii müftüsü, Hanefi müftüsü, Süryani Kadim, Süryani Katolik metropolitleri, Ermeni ve Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan, üç din grubunun ruhani lideri hepsi bulunuyor. Adeta o vilayet, idare meclisi tarihte görülmemiş bir ruhban şurası gibi bir şey. Ve bunlar birbirlerine benzeyen adetlerle o şehrin surları içinde, şehrin dışında daha küçük şehirlerde, yerleşmelerde ve köylerde bir arada yaşıyorlar.